Ayrım 31.
Madeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Sene 1985. Alman gazeteci Günter Wallraff babaçka bıyık bırakmış, siyah peruğun üstüne kasket takmış, Ali Levent Sağırlıoğlu diye sahte kimlik çıkarıp Türk kılığına girmiş ve en alttakileri yazmıştı. Hem Türkiye'yi hem Almanya'yı sarsmış, duygusal olarak silkelemişti o kitap. Çünkü ekmek kavgası için acı vatanın yolunu tutan Türklerin nasıl haksızlıklara uğradığını, ırkçılar tarafından nasıl aşağılandığını, hor görüldüğünü, modern köle gibi en pis işlere sürüldüğünü bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştu. Dehşete kapılmış, kahrolmuştuk. Tokat gibiydi adeta. Mustafa da tokat yemiş gibi olmuştu en alttakileri okuduğunda. Zonguldak da madenciydi aslında. Kaderine razı olmamış, trene atlamış, gurbet ellere Almanya'ya gelmişti. Ve bizim o kitabı okurken bile gözyaşlarımızı tutamadığımız insanlık dışı muamelelere birebir maruz kalmıştı. Oralarda aşağılandıkları, buralarda kafasına tüy takmış karikatürize tiplerle alay konusu edildikleri günlerdi. Zaten kendi vatanımızda bile köle gibiyiz. Burada köle olmuşuz çok mu diye düşündü. Doğduğu değil, doyduğu yere vatan belledi. Namusuyla çalıştı, çabaladı. Almanya, o kitaptaki Almanya'ydı ama o kitaptaki Almanlardan ibaret değildi. Her ülkede var olan şerefsizler orada da vardı elbette ama fırsat eşitliğine inanan adaletli insan evlatları çoğunluktaydı. Evladı doğdu bu arada Mustafa'nın. Oğlu oldu. Fırsat eşitliği sağlayan, yeteneğe imkan tanıyan Alman sistemi devreye girdi. Mustafa'nın oğlunu öz be öz kucakladı. Türk bu, ayıralım demediler. Made in Germany diye baktılar ona. Netice, en alttakinin oğlu en üste çıktı. Alman milli takımının beyni Real Madrid'de oynuyor. Evet, Mesut o. Zonguldaklı madencinin oğlu. Kaderse bu, kadere bakın ki Alman milli takımını sırtlayan Zonguldaklı madencinin oğlu Mesut gibi Türk futbol tarihinin en büyük başarısını kazanan takımın beyni Yıldıray Baştürk'te ekmek ve fırsat eşitliği için Almanya'ya giden Zonguldaklı bir başka madenci babanın oğlu. Bakın Şili'deki madencileri Almanya'da ta 1963 senesinde uygulanan yöntemle 69 gün sonra hayata döndürüyorlar. Zonguldak'taki iki madencimizin ise 151 gündür cesedini bile çıkaramadık. Canlı yayınları izlerken yazıyorum bu satırları. İyi ki göç etmiş Mesut'un babası. İyi ki göç etmiş Yıldıray'ın babası. Göç etmeselerdi, bırak en alttaki iki evladımızın en üste çıkmasını, muhtemelen çaresizlikle baba mesleğini seçip, göçük altında kalacaklar ve şu anda Zonguldak'ta yerin dibinde çıkarılmayı bekleyen iki ceset olacaklardı. İnsan var, yetenek var, un var, şeker var, kara kara anca cenaze helvası karabiliyoruz çünkü. Ve sene 2010. Günter Wallraff'ın badem bıyık bırakıp kafaya takke takarak bir kitap daha yazması lazım. Orası acı vatan, hikaye artık. Burası acıklı vatandır. Bizim Alcadraz. Ulu canlar müze oldu, deniz orada yatmıştı. Yusuf, Hüseyin orada asıldılar. Mustafa Pehlivanoğlu, Necdet Adalı, Bülent Ecevit, Muhsin Yazıcıoğlu orada yattılar. Sağdan soldan Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek, Fakir Baykurt, Kemal Tahir, Halikarnas Balıkçısı. Dar ağacı var, orijinal. 19 cam, yağlı urgan. Tecrit hücresi var. Nasılmış acaba diye hissetmek istersen, kelepçelenip içeri tıkılıyorsun, dram diye örtüyorlar demir kapıyı, bir saat kalıyorsun. Anlıyorsun saat denilen kavramın seneden uzun olduğunu. Ki o tecrit hücresinden çıkınca, bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum, dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, ne baş aşağı, ne baş yukarı. Bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım, toprak, güneş ve ben, bahtiyarım, demiş Nazım. Anlamaya çalışıyorsun. Kulaklık var, takıyorsun. Beynine saplanmış tornavidayı kanırtırcasına işkence dinliyorsun. Kişisel eşyalar var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun seccadesi, Bülent Ecevit'in kasketi, Hüseyin İnan'ın idamdan sonra jiletle kesilip çıkarılan fanilası, Deniz Gezmiş'in cigarası. Son mektuplar ranzada, karalamalar duvarlarda. Bir gün gelecek hiç bitmeyecek, bir gün gelecek sana kavuşacağım. Ağlamayı bil, gülmeyi unutma. Cezaevini sevdemiyorum ama bu kötü yataklarını asla unutma. Zincir soğuk, zindan yaş. Belki biraz üşürüz. Hele başım zindandan çıksın, görüşürüz, diyen satırlar. Ve bir şey daha var dördüncü koğuşun duvarında. Poster. Nedir o posteri? Geleceğiz elbette ama. Dördüncü koğuş deyip geçmemek lazım. Utanç Müzesi'nin simgesi dördüncü koğuş. Aslında 80 kişi kapasiteli ama 200 kişiyi tıkmışlar oraya hep. Alt alta üst üste ranzalara bitiştirip ayaklı başlı yatmak zorunda kalmışlar. Hatta zaman zaman yer kalmadığı için mecburen nöbetleşe uyumuşlar. Sık sık yer değiştirmeler yapılmış, genellikle sol görüşlere tıkmışlar dördüncü koğuşa. Deniz onlardan biri. Başarısız firar için kazılan tünellerden biri de dördüncü koğuşta. Ve ölüm orucuna yattıkları için tutukluların diri diri yakıldığı, vurulduğu, öldürüldüğü, sözde hayata dönüş operasyonunun başladığı koğuş o. İlk kurşunu oraya sıktılar. İşte o koğuşun ideolojilerden, yasa dışı örgütlerden ibaret sanılan o dördüncü koğuşun duvarında bir poster var. Fenerbahçe posteri. 1988-1989 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe'nin posteri. Schmeier, Oğuz Çetin, Şenol, Hasan Vezir, Turhan Sofuoğlu, Nezihe Tosunçuk, Müjdat Yetkiner, Hakan Tecimer, İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen. Kime ait, kim yapıştırmış o posteri oraya bilinmiyor. Cezaevi boşaltıldıktan sonra yapılan temizlik sırasında dördüncü koğuşun duvarında bulunmuş ve müzeye dahil edilmiş. Belli ki müebbete mahkum Alcatraz kuşçusunu hayata bağlayan Kanarya gibi. Kanarya posteriyle hayata tutulmuş dördüncü koğuştan biri. Ve memlekete zararlı diye zulmedilen insanların milli futbolcularla gurur duyduğunu, tecrit atmosferinde işkence sırası beklerken sıradan bizler gibi derbi nasıl biter diye sohbet ettiklerini, Galatasaraylı, Beşiktaşlı diye birbirlerine takıldıklarını düşünüyorum. Yüreğime kıymık batıyor. Bana sorarsanız, oradaki insana dair en önemli kişisel eşya o. Çünkü mevzu ne olursa olsun, taraftarı ol olma, tüm fikirlerin sıradan insan evlatlarına ait olduğunu hatırlatıyor. RRR. Neymiş efendim? Başbakanı ıslıklamışlar. Barcelona Belediyespor veya New York Belediyespor yokken, bizim memlekette İstanbul Belediyespor varsa, Ankara Belediyespor yüzünden futbolun altı üstüne geliyorsa, Cem Uzan'ın faturası Adana Spor'a, Dinç Bilgi'nin faturası Göztepe'ye kesiliyorsa, 1970 Kasımpaşa yok. 1980 Kasımpaşa yok. 1990 Kasımpaşa yok. 2000 Kasımpaşa yok. 2002 Kasımpaşalı iktidar. 2004 Kasımpaşa 3. ligde. 2005 Kasımpaşa 2. ligde. 2006 Kasımpaşa 1. ligde. 2007 Kasımpaşa Süper Lig'de ise eski Maliye Bakanı sanki cebinden verecekmiş gibi Eskişehir Spor'a Ronaldinho'yu getireceğim diyorsa, yeni Maliye Bakanı'nın memleketi Batman Spor'la Fenerbahçe'ye maç yaptırılıyor ve TRT Şiş'ten yayınlanıyorsa, Rize'deki Atatürk Stadı'nın ismi siliniyor, Tayyip Erdoğan Stadı yapılmak isteniyorsa, kafasına ampul şapkası takılan Hakan Şükür miting kürsüsüne çıkarılıyorsa, Basketbol Federasyonu Başkanı referandumda evet çıksın diye dua ediyorsa, milli takımın maçı Başbakanımızın iftar programı nedeniyle geç başlatılıyorsa, hayırcı Fazıl Say'ın üstünü çizip evetçi Sezen Aksu kadroya monte ediliyor ve dev adamların töreni minik serçeyle yapılıyorsa, pompon kızlar yasaklanıyorsa, başbakan yuhalandı diye bütün salonun kameraları tek tek incelenip insanlar gözaltına alınıyorsa, Ermeni açılımını futbol üzerinden yapmaya kalkıp Azerbaycan bayrağına yasak getiriliyorsa, bazı kulüplere seçim yatırımı olarak para aktarıldığı iddiası WikiLeaks belgelerinde yer alıyorsa, Sivas mitinginde Sivasspor atkısı, Sakarya mitinginde Sakaryaspor atkısı, Mardin mitinginde Mardinspor atkısı takılıyor, kafa ile kol arasına bağlanan taraftar atkısı kafa kol aracı haline getiriliyorsa, Efes Pilsen yasaklanıyorsa, Avrupa'yı dize getiren 105 senelik kulübe kömür yardımı muamelesi yapılıyorsa, spor siyasete alet ediliyorsa, herkes korkudan susar, gerçekleri tarih yazar. Şükrü Saracoğlu. Fenerbahçeli Başbakan stadyumda ıslıklanınca insanın aklına ister istemez öbür Fenerbahçeli Başbakan geliyor. Şükrü Saracoğlu. Fenerbahçeli değilim. Fanatik Göztepe'liyim. Göztepe'm Süper Lig'e çıkana kadar da kalbim Trabzon ve Bursa için atar. Ancak Şükrü Saracoğlu'na özel ilgim ve saygım vardır. Çünkü hemşerimdir. İzmir milletvekilidir. Övünmek gibi olmasın, diplomasını onurla taşıdığım İzmir Atatürk Lisesi mezunudur. Üstelik İzmir işgal edilince, o sırada yurt dışında bulunmasına rağmen, bana ne birader oradakiler düşünsün diyeceğine, yük gemisinin ambarına kaçak olarak binip koşa koşa İzmir'e gelen, Ege dağlarında vuruşan milli mücadele kahramanıdır. Adam gibi adamdır. VIP tribününde siyasileri, bürokratları, çoluklarını çocuklarını görünce aklıma hep o gelir. Bizzat oğlunun anlattığı şu hatıra hafızama mıh gibi çakılmıştır. Sene 1942, babam başbakan, Fenerbahçe başkanı, Ankara'dayız. Fenerbahçe'nin maçı var. Kardeşim ve dayımla birlikte maça gitmek istiyoruz ama havamız olsun diye babamın götürmesini istiyoruz. Çekindiğimiz için söyleyemiyoruz. Anneme söylüyoruz. Annem babama iletiyor. Çocukları maça götür diye. Babam peki diyor. Hep birlikte başbakanlık makam aracına biniyoruz. Stada geliyoruz. Şeref tribününe oturup maçı en güzel yerden seyredeceğimizi düşünürken babam şoföre sesleniyor. Şurada dur diyor. Cüzdanından para çıkarıyor. Dayıma veriyor. Sonra da hadi çocuklar, gişenin önüne geldik. Gidin biletinizi alın, diyor. Bu hatırayı defalarca okumama rağmen, her okuduğumda tüylerim diken diken olur. Başbakan, Fenerbahçe başkanı, avanta yok, diyor. Evladına bile, parasını ödeyeceksin. Hazır başbakan mevzuna girmişken, son günlerin popüler konusu içkiye de girelim bari. Şükrü Saracoğlu 1946 seçiminden sonra kendisini milletvekili seçen İzmir halkına teşekkür etmek için doğum yeri Ödemiş'e gidiyor. Yanında oğlu var. Masa donatılıyor, haliyle rakı, bira servisi yapılıyor. Başbakan bira içiyor, oğlu gazoz içiyor. Ödemiş belediye başkanı, "Evladım yaşın 18'den büyük, niye hala gazoz içiyorsun?" diye soruyor. Başbakanın oğlu, "Babamın bira içtiği masada bana gazoz içmek düşer," diyor, saygısını göstermek için. Bunu duyan başbakan garsona sesleniyor hemen. "Delikanlı, benim birayı kaldır, bir duble rakı getir," diyor. Yani, "Rakı içiyorum, sen de rakının bir altı birayı içebilirsin," demek istiyor. Hoşgörüye bak, zarafete bak. Bir de bugün yaşananlara bak. Peki ya polis meselesi? Siyasiler tarafından adeta maşa olarak kullanılan, taraftara saldırtılan polis? Gene oğlunun hatıralarından aktarıyorum. Başbakan Saracoğlu, Ankara'da Siyasi Bilgiler Fakültesi'nin balosuna gidiyor. Müzik çalıyor. Bir genç kız başbakanın yanına yaklaşıyor, dansa davet ediyor. Başbakan reddediyor. Kız fena halde bozuluyor, masasına dönüyor. 2-3 dakika sonra başbakan kalkıyor, o genç kızın yanına gidiyor. "Benimle dans eder misiniz lütfen?" diyor. Herkes şaşırıyor. Başbakan gülümsüyor. "Dansa erkek kaldırır," diyor. Başbakanın ayağına gidip dansa kaldırdığı o genç kız, sonradan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın emniyet müdürü olan Feriha Sanerk'tir. Ve tesadüfe bakın ki o da İzmirlidir. Demem o ki polise insanların gözüne gaz sıksın diye ferman veren değil, kadın polisin ayağına gidecek kadar zarif bir zihniyet hakimdi bu ülkeye. Eskiden tabii. Hadi oldu olacak, bir de ezeli rekabetten bahsedelim. Beşiktaş'ın sembolü İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı. Fenerbahçe Başkanı Şükrü Saracoğlu, Başbakan. Toplantıya oturuyorlar. Birkaç saat sonra Fenerbahçe'nin maçı var Ankara'da. İsmet İnönü toplantıyı başlatırken salonu kahkahadan kırıp geçiren espriyi patlatıyor. "Arkadaşlar acele edelim, toplantıyı çabuk bitirelim. Saracoğlu maça yetişecek." Bitirmeden şunu ilave etmezsek olmaz. Yıllar geçiyor, başkanlar değişiyor. Bir gün Kadıköy'de maç var gene. Faruk Ilgaz stada giriş yapmak için geliyor. O sırada bilet kuyruğunda bekleyen, yaşı hayli ilerlemiş, bastonlu bir beyefendiye takılıyor gözü. Dikkatlice bakıyor. O da ne? Şükrü Saracoğlu. Yıllar geçiyor ama evladına bile avanta vermeyen başbakanın zihniyeti aynı kalıyor. Bilet kuyruğunda bekleyen Saracoğlu, yalvar yakar, adeta zorla şeref tribününe çıkarılıyor. Zorla. Ateşten gömleği giymiş, milli mücadelede kan ve barutla yoğrulmuş, boğazından haram lokma geçmemiş, milletin kulübünün çıkarlarını ailesinden, kendinden önce tutmuş adamlardı onlar. Adam gibi adamlardı. Not. Bu yazımı kaleme aldıktan sonra Şükrü Saracoğlu'nun oğlu aradı, teşekkür etti. Ve belki ileride kitap mitap yazarsam diye ilave etmemi rica etti. Şükrü Saracoğlu, kirada ölen başbakandır. Türkiye'nin bir dönem en güçlü adamı olan, devletin hazinesi, hesapsız örtülü ödeneği elinin altında olan rahmetli babam, vefat ettiğinde kirada oturuyordu. Er Meydanı, Tuş. Söğüt dalından odun olmaz, her ananın doğurduğundan pehlivan olmaz. Allah Allah illallah, hayırlara gele inşallah. Pirimiz Hamza pehlivan, aslımız neslimiz pehlivan. Bismillah, maşallah, iki yiğit çıkmış meydane, birbirinden merdane. Ben size anlatayım merdaneyi. Çanakkale'de düzenlenen yağlı pehlivan güreşinin ağası kim oldu? Yunanlı. Evet, Yunanlı iş adamı Anestis Milonais. Bastırdı 70 bin lirayı, atasporumuz güreşin er meydanı ağası oldu. Davul zurna eşiğinde omuzları alınarak çayırda şeref turu attı. Elde tesbih, poz verdi. Rakıyı raki yaptılar, cacı caciki, lokum lokumi, döner gyros, dürüm souvlaki, kahve oldu Greek coffee. Baklavanın patentini zor kurtardık. Hacivat Karagöz'ün peşindeler. Bankalar zaten gitti. Bizim cazgır hala bağırıyor. İki yiğit çıkmış meydanaya. İnşallah maşallah filan. Öylesine sahipsiz bir dönem yaşıyoruz ki sadece Atatürk dönmüyor mezarında. Kurtdereli, Adalı Halil, Yaşar Doğu, Celal Atik, Gazanfer Bilge de salto atıyordur mutlaka. Özelleştirme ihalesiyle Koca Yusuf'u Yusuf Haki yaparlarsa şaşma. Sitius Altius Fortius. Michael Phelps 7 altın aldı. Bir Türk dünyaya bedel. Adam tek başına 7 Türkiye. Haşime ile bu kadar üzülüyor. Takunya ile anca ne kadar koşulduğunu da atletizmde gördük. 70 milyon kişi bir elvan çıkaramadı. Güreşçilerimizin sırtı yara oldu yere yapışmaktan. Boksörlerimizi döve döve öyle eskittiler ki memlekete döndükleri de anneleri bile görünce tanıyamayacak. Tek tesellimiz var, okçularımız yanlışlıkla birbirini vurmadı. Buna da şükür. Bakın liste vereyim size. 2004 Atina, 3 altın, 3 gümüş, 4 bronz aldık. 2000 Sydney, 3 altın, 2 bronz. 1996 Atlanta, 4 altın, 1 gümüş, 1 bronz. 1992 Barcelona, 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz. 1988 Seul, 1 altın, 1 gümüş. 1984 Los Angeles, 3 bronz. Altın madalya alamayıp İstiklal Marşımızı dinletemediğimiz son olimpiyat ta 1984 Los Angeles'tı. 24 sene geriye gitti Türkiye. Hem altın alamadık hem de 11 devşirmeye rağmen toplam madalya sayımızda dramatik bir düşüş var. Eğitim, sağlık, sigorta, emeklilik reformlarını biliyordunuz. İşte bu da spor reformunun sonucu. Kadrolaşmanın hızını alamayıp federasyon başkanlarını bile benden olanlar benden olmayanlar diye ayırırsan olacağı budur. İnşallah maşallahla olsaydı Suudiler toplardı bütün madalyaları. 11. Vatandaşlar oy kullandı. Son 25 senenin 11'i seçildi. Rüştü Reçber, Recep Çetin, Hakan Ünsal, Alpay Özalan, Bülent Korkmaz, Rıdvan Dilmen, Arda Turan, Oğuz Çetin, Sergen Yalçın, Tanju Çolak, Hakan Şükür. Vatandaşlar oy kullandı. Son 25 senenin 11'i seçildi. Kenan Evren, Bülent Ulusu, Turgut Özal, Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan. 11'e 11. Beğenirsin beğenmezsin. Taraftarların oylarıyla seçilen ilk 11, Avrupa Gol Kralı da oldu, Dünya Karmasında da oynadı, Dünya Kupası üçüncülüğü aldı, UEFA Kupası aldı, Süper Kupa aldı. İkinci 11'i seçtin, yazayım mı ne aldığını? Not, sakın ola ligler tatil edilmişti, evreni ben seçmedim filan deme. Ligler senin santrforlar sahada birbirine girdiği için tatil edildi. Üstelik evrenin anayasasına verdiğin oyu ki %92'dir anca Saddam alabilmişti. Bu maçı alacağız. Dünyanın en ünlü ve en kanlı derbilerinin sebebine şöyle bir bakalım. İskoçya, Glasgow, aynı şehrin iki takımı. Celtic ve Rangers, biri Katolik, öbürü Protestan. Din derbisi. Katolik golcü Johnston, Rangers'a transfer olduğunda evi yakıldı. Maç, Johnston'ın golüyle 1-0 kazanılsa bile Rangers taraftarları maç 0-0 bitti diyordu. Arjantin, Buenos Aires, aynı şehrin iki takımı. Boca Juniors ve River Plate, birini İtalyan göçmenler kurdu, öbürünü özbeöz Arjantinliler, ırk derbisi. Durum öyle vahim ki sadece Bukalıların gömüleceği kabristan yapılıyor, yani mezara kadar. İtalya, Roma, aynı şehrin iki takımı, Lazio ve Roma, biri faşist, öbürü demokrat, ideoloji derbisi. Lazio'lular Mussolini'nin torunları. Zenci ya da Yahudi futbolcu istemiyorlar. Asıl isimleri SS Lazio. SS Societa Sportiva, yani sportif müessese. Ama onlar için anlamı farklı. Roma'nın amblemi ise Roma'nın kurucuları Romus ve Romulus'u emziren kurt figürü. Yani parlamentonun ataları. İtalya, Milano, aynı şehrin iki takımı. Inter ve Milan. Biri Kro, öbürü Asil. Sınıf derbisi. Milan taraftarları arasında dükler, baronlar falan var. Romanya, Bükreş, aynı şehrin iki takımı. Steaua ve Dinamo. Biri asker, biri polis. Derin devlet derbisi. Genel olarak birbirlerini dövüyorlar. Sonra birleşip herkesi dövüyorlar. Türkiye, İstanbul. Aynı şehrin iki takımı. Fenerbahçe ve Galatasaray. Din ayrımı yok. Irk ayrımı yok, ideoloji ayrımı yok, sınıf ayrımı yok, asker polis ayrımı yok, zengin fakir ayrımı yok, eğitimli cahil ayrımı yok. Üstelik dünyadaki ünlü derbilerden farklı olarak taraftarları aynı şehir ile sınırlı değil, bütün ülkede var. Peki bunun adı nedir? Sidik yarışı derbisi. İnanılmaz nefretin mantıklı bir izahı yok çünkü. Pele. 5 dakika huzur yok memlekette. İlla ki hepimizi allak bullak edecek, kahredecek bir olay yaşanıyor gün sektirmeden. Hadi gelin bugünlük rol yapalım. Hayat normal devam ediyormuş gibi başka konulardan bahsedelim. Dünyanın en ünlü insanı kimdir diye soralım mesela. Bence Pele. Futbolu 30 yıl önce bırakmasına rağmen Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Avustralya'ya, 70 yaşındaki dedenin de hiç seyretmeyen 7 yaşındaki çocuğun da, eğitiminin de cahilin de, hatta futbolla alakası olmayan anneannelerimizin bile tanıdığı bir isim, Pele. Başka hiçbir insanın ünü onunla rekabet edemez. Türkiye'ye geldi, sürdürülebilir başarı başlıklı konferans verdi. Başarı için takım oyununun şart olduğunu anlattı. 400 bin doları aldı gitti. Konferansı dinleyen iş adamları pek mutlu olmadı. Çünkü o kadar para verdik, bilmediğimiz bir şey anlatmadı dediler. Madem öyle, dinlediğiniz halde bilmediğiniz şeyi ben anlatmaya gayret edeyim. Nedir Pele? Futbolcu diyenler yanıldı. Kimdir diye sormadım. Nedir diye sordum. Nedir Pele? Anlamı nedir? 1940'ta Brezilya'nın hayli fakir eyaleti Minas Gerais'in Tres Caracas kasabasında dünyaya geldi. Elektriği, suyu, kanalizasyonu olmayan, sıfatı kasaba, kendisi adeta taş çevrini yaşayan zavallı bir yer. O doğdu, kasabaya elektrik geldi. Gariban gece kondularında cılız ışıklar saçan ampuller yanmaya başladı. Babası bunu müjde gibi kabul etti. Oğluna ampulü icat eden Edison'un adını verdi. Edson Arantes de Nascimento. Ohio'da doğan Amerikalı zengin mucit, Brezilya'da doğan bu çelimsiz bebeğin adaşı olmuştu. Minik Edson babasının izinden gitmek istiyordu. Babası futbolcuydu. Hatta bir maçta 5 kafa golü birden atarak Brezilya futbol tarihine geçmişti. Ama o yıllarda futboldan şimdiki gibi servet kazanılmadığı için Bu büyük yeteneğin ailesi sürünüyordu. Neyse, en sonunda başladı mahalle aralarında top koşturmaya. Allah vergisi yeteneğiyle önüne gelenin belini kırıyordu. Bir gün rakip çocuklardan biri sinirlendirip oyununu bozmak için Pele dedi ona. Esson sinirlendi hakikaten. Ben Pele değilim, Esson'um diye bağırdı. Zayıf noktayı gören öbür çocuklar da Pelesin işte Pelesin diye üsteledi, kavga çıktı. Esson ağlaya ağlaya evine gitti. Neden alay etmek için bana Pele diyorlar diye sordu. Babası bilmiyordu. Boş ver dedi, üzerinde durma, unutulur. Unutulmadı. Çocuklar acımasızdır o yaşlarda. Okulda, mahallede her gören Pele, Pele diye sesleniyordu Esson'a. Kızlar bile. Esson deliriyordu bu duruma. Nefret ediyordu bu lakaptan. Ama kurtulamadı. Yapıştı üstüne. Pele aşağı, Pele yukarı. Esson mecburen oldu Pele. İleriki yıllarda dünyanın en çok kazanan futbolcusu olan bu çocuk ilk kontratını ayda 10 dolar maaşla imzaladı. Ayda 10 dolar. Sonrasını biliyorsunuz. 1282 gol attı. 1959'da bir sezonda 129 gol attı. 6 maçta 5'er gol, 30 maçta 4'er gol, 92 maçta 3'er gol attı. 3 Dünya Kupası'nı kazanan ilk insan oldu. Hiçbir olimpiyata katılmamasına rağmen Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 100 yılın atleti ilan edildi. Efsane oldu ama hala bu Pele lakabından nefret ediyordu. Röportajlarda sordular, anlamını bilmiyorum dedi. Koskoca Brezilya'da Pele'nin anlamını bilen yoktu. Portekizce'de böyle bir kelime yoktu. Dünya basını seferber oldu. Aradılar, taradılar, Karayip Adaları'nda böyle bir yanardağ olduğunu tespit ettiler. Ama o da Pele'ydi, yani iki E'li. Üstelik Pele, yerel inanışa göre yanardağ tanrıçasıydı, yani kadın. Olmaz ki. Netice alınamayınca bu sefer bilim adamları devreye girdi. Arandı, tarandı, Yunan mitolojisinde izine rastlandı. Dediler ki, Akeleus'un babası Peleus'tu, olsa olsa odur. İyi de, Pele nerede, Peleus nerede? Yazılışı, söylenişi bile farklı. Üstelik Pele'ye bu adı takan Brezilyalı karavan mahalle arkadaşı, nereden bilsin Peleus'u birader? Mecburen işin ucu bırakıldı. Anlamı dünyada bilinmeyen Pele, dünyanın en ünlü ismi olarak kaldı. Bugün bile soruyorlar Pele'ye, ne düşünüyorsunuz diye. Ben Esson'um, Pele'den nefret ediyorum ama bunu dünyaya anlatamadım diyor. Kıssadan hissem şu. Mal iyiyse, başarı sürdürülebilir oluyor, işini nerede, hangi isim altında yaptığının önemi yok. Örnek Pele. Mal kötüyse, markaya istediğin kadar yatırım yap, Allah pulla hava gazı. Örnek çok.